Yeni bölümden merhaba hepinize. Podcast dinlemeyi gerçekten çok seviyorum. Hatta böyle bildirimleri açıp bakıyorum yeni ne gelmiş diye. Sevdiğim kanallardan da bildirim göremediğimde üzülüyorum. Sonra da içten içe onlara bir kızıyorum. Neden yeni bölüm atmamış ki diye. İşin sadece tüketen tarafında olmadığım, aynı zamanda üreten tarafında da olduğumdan dolayı şunu hatırlıyorum. Eğer bir işbirliği yoksa ortada, bir tarih yoksa verilmiş, söz verilmiş, içinizden gelmesi gerekiyor yaptığınız paylaşımın. Bazen bir fikriniz de oluyor içinizde ama onu olgunlaştırmadan kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz. O filizin içinizde büyüyüp güzel düşünceler yumağına dönmesini bekliyorsunuz. Kahveyi bile 100 derecede kaynayan suda yaptığımızda kahveyi yakarız ve onun tadını bozarız. Suyun biraz sakinleşmesini beklemek, 100 dereceden 98 dereceye düşmesini beklemek kahvenin özünü, tadını daha iyi alabilmemizi sağlıyor. Fikirler de böyle. Birazcık demlenmesi, sakinleşmesi gerekiyor. Bu bölümü kaydetme isteğim de tamamen Instagram'da gördüğüm bir paylaşım sonrasında oldu. O paylaşımda diyordu ki, flamingolar yavruladıkları zaman o tatlı pembe renklerini kaybedip soluklaşırlarmış. Yavruları büyüdükçe flamingoların da o güzel pembemsi rengi geri gelirmiş. Yani eğer şu anda hayatınızda kendinizi soluk, bitkin ve çaresiz hissediyorsanız aklınıza flamingoları getirin diyordu. Siz de zamanla ışığınızı ve renginizi geri kazanacaksınız diyordu paylaşımda. Bebekler doğdukları zaman bize gerçekten %100 bağımlılar. Fiziksel hiçbir ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Benim de çok zor günlerim geçti. Hepimizin öyle. Banyo yapamadık. Lavaboya bile gidemedik yanımızda biri olmadığı zaman. Ama zamanla bize olan bağımlılıkları azalıyor. Çocuksulaştıkça hatta bizden bağımsız olma ihtiyaçları da artıyor ve biz tekrar kendimize dönmeye başlıyoruz. Kendimizi eskisiyle aynı halde bulmuyoruz tabii ki. Daha farklı bir benle tanıştım mesela ben. Daha farklı bir versiyonumla tanıştım. İyi veya kötü, bundan bahsetmiyorum. Bunun karşılaştırmasına da girecek bir konumda değilim. Ama çok daha farklı bir benle tanıştım. Ama keşke biri bize şunu söyleseydi. Bu konuda bence hemfikiriz. Ebeveynlik çok yorucu bir iştir. Molasız bir yolculuktur. Yani bunu biri bize söylemeliydi. Hatta bence üniversitelere böyle bir seçmeli ders olarak falan konulmalıydı. İleride anne baba olmayı düşünen insanlar bu dersi şöyle bir özetten alsaydı. Öyle çok bir şey öğretmelerine de gerek yoktu. Bu işin gerçekten çok büyük sorumluluk istediğini, fiziksel ve mental olarak hazırlıklı olunması gereken bir şey olduğunu bize anlatsalardı. Şimdi zorluğu zorluk, zaten bunu bir kabul ettik başta. Ama bazen de hayat şartlarımız, şansımız, karakter özelliklerimiz, maddi durumumuz, eşimizin karakteri, sahip olduğumuz aile, single mom mıyız, evli miyiz? Yani bulunduğumuz şehirdeki olanaklar, hatta hükümet politikaları bile ebeveynliğimizi etkiliyor. Şimdi bir örnek verelim mesela. A annesi diyelim. Güzel bir şehirde yaşıyor, böyle yeşil alanı bol. Evi çok güzel, onu mutlu edecek şekilde dekor etmiş. Çocuğuna çok güvendiği bir yardımcı eşliğinde bakıyor. Ya da çocuğunu çok güvendiği bir yere bırakıyor diyelim. Devletten sırf bebek sahibi olduğu için destek alıyor. Gelecek kaygısını anksiyete sınırında yaşamıyor. Eşi çok paylaşımcı, partneri çok paylaşımcı. Bu anne ebeveynlikle ilgili güzel kitapları okuyabilir. Okumasında bir şey yok, herkes okuyabilir. Ama bunu içselleştirebilir, bunu pratik edebilir. Daha spontane yaşayabilir, çok kaygılar gütmeden yaşadığı için daha huzurlu, daha içinde tutarlı, sakin ve mutlu bir anne olabilir. Bir de B annesine bakalım. Bu anne de çok kaotik bir şehirde yaşıyor. Barınma sorununun bile olduğu bir şehirde yaşıyor. Can güvenliğini sağlayamıyor, sürekli bir tedirginlik halinde. Maddi kaygıları var. Sosyal medyada içini burkarak izliyor insanların hayatını. Mutsuz olduğu bir evde yaşadığı gibi, memnun olmadığı bir evde yaşadığı gibi eşi, partneri asla paylaşımcı değil. İşte bu anne ne kadar kendini zen hale getirmeye çalışırsa çalışsın, kendi içinde tutarlı davranmaya, sürekli kendini regüle etmeye çalışırsa çalışsın, çok tahammülsüzlüğün eşiğinde bir hayat sürer. Anneliği de o sınırın böyle kenarındadır. Her an patlamaya hazırdır. Ama kendini sakin tutabilmek için bazı enstrümanlar kullanmak zorunda kalıyordur. Şimdi muhtemelen B annesi içinde bulunduğu konumun dışarıdan baksa bir farkında olacak da farkında değil. Aslında elinden gelenin en iyisini yaptığını, hatta bu konuda bir ödül verilmesi gerekse en prestijli ödülü alacağının bile farkında değil. Kendisini A annesiyle kıyasladığı için yetersizlik hissediyor. Bir de şimdi üstüne bu annemiz savaşçı kadın sendromuna yakalandıysa vay haline. Savaşçı kadın sendromu bence şu, yani bu tamamen uyduruyor da olabilirim. Bu arada bölümü bilinç akışı şeklinde kaydediyorum. Biraz fikirlerim oradan oraya olabilir. Şimdi biz yardım istemeyi bilmeyen, bilsek de sevmeyen, sevsek de yardım istemeyi beceremeyen insanlara dönüştük açıkçası. Her şeyi kendim halledebilirim, kimseye ihtiyacım yok, kimse olmadan da yaşarım gibi bir hastalık. Yani bence bu bir hastalık, hepimizin yakalandığı. Neden böyle insanlara dönüştük? Zayıf hissediyoruz belki yardım isteyince. Ya da geçmişte yardım istediğimiz insanlardan gereken o istediğimiz yardımı alamadık, hayal kırıklıklarımız var. Ya da birine bağlı bağımlı olmak istemiyoruz, ona minnet etmek istemiyoruz, ona bir borcumuz kalsın istemiyoruz. Ya da sahiden bize yardımcı olacak kimse yok etrafımızda. Hayat bu saydığım maddelere sığdıramayacağımız kadar değişken ve döngüsel. Zaman zaman gerçekten etrafımızda kimse olmaz bize yardımcı olacak olan. Bazen de böyle bizim için çırpınan bir sürü insan vardır. Bir telefonumuzla yanımıza gelecek olan. Bazen de bizim içimizden kimseden yardım istemek gelmez. Gerçekten bu çelişkili bir döngü. Yoruluruz, yardım istemeyiz. Yardım istemedikçe daha da yoruluruz ve daha da yardıma muhtaç hale geliriz. Ebeveynlik tek kişilik bir iş değil. Çift kişilik bir iş değil. Anne babalara destek olunması gerekiyor. Bitmiş evliliklerde bile çocuk bakımı paylaşılmalı. Bunun bilincinde olmayan kadınlar da kendilerini tırnak içinde yeterince iyi anne olamamakla suçluyor. Bu arada yardımdan kastım sadece fiziksel yardım değil elbette. Burada kastım sorumlulukların paylaşılması. Örneğin çocuğunun bezinin bitmesi de müşterek bir sorun ve sorumluluk gerektiren bir şey. O öğün ne yiyeceği de, hangi kreşe, okula gideceği karar da müşterek alınması gereken bir karar. Tuvalet eğitimi de birlikte paylaşılması gereken bir süreç. Zaman zaman dengeler değişebilir çiftler arasında. Örneğin banyoyu biri yaptırıyorsa diğerinin çocuğu kurulama giydirme, işte uykuya götürme gibi bir payı olmalı. Bunu böyle eski zaman bakkal terazileri vardı, bilir misiniz? Ona benzetebiliriz. Böyle hafif salınım olabilir. Birebir eşit olmayabilir tabii ki sorumluluklar. Ama önemli olan o dengenin içinde kalabilmek. O terazi bazen sağa ağır basar, bazen sola. Bazen siz çok yorulursunuz, bazen eşiniz. Ama önemli olan tek bir tarafa binmemesi. Burada hiçbirimizin bilmediği yeni bir şey söylemiyorum. Sadece üzerine beraber düşünelim istiyorum. Çok basit şeyler, çok gündelik yaşamın içinden şeyler. Ama belki de üzerine düşünmediğimiz şeyler. Belki de üzerimize fazla yük almış olabiliriz veya birilerine fazla yük bindirmiş olabiliriz. Psikolojide şöyle bir şey vardır. Kötüler hep başkalarıdır. Bizi manipüle edenler başkalarıdır. Ama bazen de biz o başkaları olabiliriz. Kötü olan taraf biz olabiliriz. Yani kötü demeyelim de hadi daha hafifletelim. Eşine fazla yükü veren eş biz olabiliriz. Burada tamamen paylaşımdan söz ediyorum. Yoksa kimseyi suçlamak değil amacımız. Kayıtta duyuyor musunuz bilmiyorum ama içeriden oğlumun gerçekten yüksek volüm bir sesi geliyor. Eşim ilgileniyor şu anda. Ben bölüm kaydetmek istediğimi söyledim. O da bana bir alan açtı. Şu anda o ilgilenirken ben de kendi sevdiğim bir şeyi yapıyorum. Aslında şu anda tam olarak teraziyi dengede tuttuğumuzun minik bir örneğini canlı canlı vermiş oldum. Bu dengeler her ev için farklıdır. Benim için bu bölümü kaydetmek, başka bir evde sevdiği kitabı okumak için bir kenara çekilmek, başka bir evde eşlerden birinin yalnız bir seyahate gitme ihtiyacı ya da arkadaşlara çıkma ihtiyacı olabilir. Burada önemli olan birbirine o alanı yaratabilmek. Geçtiğimiz aylarda eşimin kendi kariyer yolculuğu için girmesi gereken bir sınav vardı mesleğiyle ilgili. Ve ona kanalize olmuş durumdaydı. Ama evden de oğlumuzdan da hiçbir zaman böyle sorumluluklarından vazgeçmedi. Hani eli eteği çekmek derler ya, öyle olmadı. Sadece işte günde birkaç saat onun bir ders çalışması için kapanması gereken anlar oluyordu. Bunun birkaç ay sürmüş olması beni biraz yormuştu. Aslında fiziksel olarak yormuştu. Yoksa onun çalışmasından mutluydum, ona destek oluyordum ve böyle biraz dolmuşum. Farkında bile değilim ve bunu fark ettiğimde sınavına 5 gün vardı artık. Yani son düzlükteydik. Sınavı geçsin de konuşayım dedim artık. Hani sen hazırlanırken ben biraz yoruldum diye. Hafif bir şımarırım falan diye düşünüyorum. Sonra baktım birikiyor. Hayır dedim, bugün konuşacağım. Sınavına 5 gün kaldığı halde aradım. Ayrı iş yerlerindeyiz malum. Hani telefonla işte ona derdimi anlattım. Uzun bir konuşma yaptık öyle aramızda. Çok iyi anladığını söyledi. Sınavından sonra tekrar dengeye bineceğimizi, hatta bana daha fazla özgürlük ve alan tanıyacağını sözünü verdi. Şunu da diyebilirdi. Ya benim sınavıma 5 gün var, sen neyin sistemindesin deyip benim zaten üstümde taşıdığım ağırlığı iki katına çıkarabilirdi. Öyle yapmadığı için gerçekten müteşekkirim. O kalan 5 günü bana zorluk gibi değil de böyle keyifli geçirmemi sağladı ve sınavından sonra da gerçekten dediğini yaptı. Üzerimdeki yükü samimiyetle aldı. Yani biz böyle işte arkadaşlıklarımızda, aile ilişkilerimizde fedakar olacağız diye bazen susuyoruz. O kadar çok susuyoruz ki bir gün patlayana kadar. O patladığımız noktada o güne kadar yaptığımız özverinin hiçbir anlamı kalmıyor. Yapmasaydın o zaman ya da bir yerde bir error verseydin. Ben senin bu kadar dolduğunu bilmiyordum, bu kadar sistemli olduğunu bilmiyordum diyebilinir. O yüzden bence konuşmak en güzeli. Zaten sağlıklı bir ilişkinin hani çatışmalar içermesi gerektiğini de artık bütün uzmanlar söylüyor. Biz eskidenmiş o yani. Ay hiç tartışmıyor, bunların hiç fikir ayrılığı yok. Toz pembe ilişkiler, evli mutlu çocukla öyle bir şeyin olmadığını artık bu sosyal medyanın ve psikolojinin bu popülerliğiyle beraber öğrenmiş olduk. Ay yuka çıktı. Herkesin maskesi düştü. Bütün güzel evlilikler içinde çatışmayı da barındırır. Bunu öğrenmiş olduk. Her şeyin başı konuşmak ve ihtiyacımızı anlatmak. Yapmak isteyip de zaman bulamadığımız her şey çantamıza eklenmiş bir yük gibi. Bizimle evden çıkıyor, dışarıyı geziyor, tekrar dönüyor. Tekrar bir yük koyuyoruz ve o ağır çantayla tüm günü geçiriyoruz gibi düşünebiliriz. Kafamızda belki çok fazla proje, yapmak istediğimiz şey, hayal, belki minicik molalar bile olabilir. Yani illa çok büyük şeylerden bahsetmiyorum burada. Hani böyle sahilde ellerinizle deniz kumunu açarsınız ya. Onun gibi kendinize bir alan kazın. Ellerinizle kazacaksınız bu alanı. Kimse de hop al sana bu zaman, bu da sana alan demiyor. Kendiniz ellerinizle kazacaksınız kumu. Sonra hayat deniz misali hani bir dalgayı getirecek. Ve o açtığınız küçük kuyu, ellerinizle yaptığınız o minicik boşluk deniz suyuyla dolacak. Ve işte kendinize orada minik bir gölet yapmış olacaksınız. Size ait olan, istediğiniz gibi takılabileceğiniz minicik bir göletiniz olacak. İlginç de bir şey anlatmak istiyorum. 6 Şubat depreminden sonra Hatay'da yaşadığımız süreç gerçekten çok ama çok zordu. Bütün rutinlerimizi kaybetmiştik. Evimizde yaşamadık, kalabalıklarla yaşadık. Bütün sahip olduğumuz rutinler bitti. Tek aynı kalan şey gittiğimiz iş yeriydi. İşe gidiş yolumuz, işe gidiş şeklimiz değişti. Oğlumuzu kreşinden almak durumunda kaldık, binası hasarlı olduğu için. Yani böyle bir bisikletin hani çarkı döner ya, çok güzel bir şekilde dönen o dişli yerinden çıktı. Zinciri çıktı derler ya bisikletin. Bizim öyle oldu ve yerimizde kala kalmıştık. Bu pazar, yani ben bu kaydı şu anda salı günü alıyorum ve ilk defa 2 gün önce pazar günü biz tekrar eşim, oğlum ve ben evimizin salonunda, kendi evimizin, üçümüz bir aradaydık ve bu bir ilkti. Evimizde ve üçümüz. Biz evimiz dışındaydık ve hep kalabalıklaydık. Kim olduğumuzu, nasıl bir aile olduğumuzu bile resmen unutmuştuk. O özgürlüğü, o mutluluğu, o keyfi hiçbir şeye değişemem. Dünyanın hiçbir yerinde yapacağım bir tatil bana o köşe takımımda, köşe koltuğumdaki huzuru ve rahatlığı veremez. Haziran ayının yarısını İtalya'da geçirdim. Çok keyifli günlerdi. Evet, çok mutlu olmuştum. Bana çok iyi gelmişti. Hani depremden sonra bambaşka bir yerlere gitmek, başka bir şeyler yaşamak beni çok mutlu etmişti. Ama beni esas mutlu eden şey o özüme dönmekti. Kendi evimde, kendi mutfağımda olmak, kendi halılarıma böyle ayak basabilmek. Bunlar gerçekten çok güzel şeyler ve Hatay gibi bir şehir için bu bir lüks. Hatta bir paylaşım yapmıştım. En sevdiğim kupam yerinde duruyordu, kırılmamıştı ve en sevdiğin kupanın kırılmamış olması bile bir yerde lüks demiştim yani. Burası için lüksün anlamı bu. O marka marka çantalar değil yani. O yüzden kıymetini bilmeye çalışıyorum. Üstümdeki bu ferahlığın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Mutlu olmaya çalışıyorum. Yani mutluluk da bence çaba gerektiren bir şey. Ve her an mutlu olamayacağımızın farkında olmak mutluluğa açılan ilk kapı. Çünkü gerçekten hayat böyle doğrusal bir şekilde hep iyi veya hep kötü gitmiyor. Dalgalanıyor. Hatta bir psikolog şey demişti, yani travmalar da gider gider gelir. Sen unuttum zannedersin, bir gün tekrar seni bulur. Şu anda unuttum zannettiğim dönemde olabilirim. İyi hissediyorum. Kötü duygular tekrar bana geldiğinde tekrar kabuğuma çekilirim. Ama ben şu anda tekrar üretken dönemime döndüğümü hissediyorum. Ve hemen böyle bir bölüm kaydetmek istedim. Belki bir yerlerde kötü günler geçirenler varsa hiçbir şey kalıcı değil demek için. Ben bölümü burada yavaş yavaş kapatıyorum ve içeride birazcık nitelikli ebeveynlik yapmak adına oğlumla birazcık cantıraş böyle oyun oynamaya gidiyorum. Bana ulaşmak isterseniz 0kilometreannelikpodcast@gmail üzerinden her zaman yazabilirsiniz. Podi üzerinden de sorularınızı bana iletebilirsiniz. Hemen cevaplamaya çalışırım. Hepinize kocaman sevgiler, hoşça kalın.